Ayrım 15, 10. Bölüm. Miller 8 Ocak günü öğleye doğru Münih'e girdi ve şehrin dış mahallelerinden birindeki bir gazeteciden satın aldığı haritanın yardımıyla Reichenbach Caddesi 27 numarayı buldu. Arabayı kaldırımın kenarında park ettikten sonra içeri girmeden önce Yahudi cemaati merkezini inceledi. Geniş cepheli 5 katlı bir yapıydı bu. Zemin katının cephesi çıplak taştandı. Üst katlar tuğla üzerine gri çimentoyla sıvanmıştı. En üstteki 5. kat kırmızı tuğlalı çatı duvarına sıralanmış, üstleri daha dar ve yatık pencerelerle öteki katlardan ayrılıyordu. Yapının cam aynalı çift kanat kapısı en sol kenardaydı. Zemin katta Münih'in tek koşer lokantası, dipnot sattığı yiyecekler hahambaşı tarafından kutsanmış, dindar Yahudilerin devam ettiği lokanta, onun üstündeki katta da yaşlı kimselere ait dinlenme evinin oturma odaları vardı. 3. kat yönetim ve kayıt bölümüydü. En üstteki 2 kat dinlenme evinin konuk odalarıyla yatak odalarına ayrılmıştı. Yapının arkasında da bir sinagog vardı. Bina 15 Şubat Cuma gecesi damdan içeri petrol bombaları atılması sonucu harap olmuş, 7 kişi dumandan boğularak ölmüştü. Sinagogun üzerine de gamalı haçlar çizilmişti. Miller 3. kata çıkarak danışma masasının önünde beklemeye başladı. Bu arada çevresini inceledi. Eski kitaplık çok önce Naziler tarafından yakılmış olduğundan raflar hep yeni kitaplarla doluydu. Kitap rafları arasında Yahudi cemaatinin önceki bazı ileri gelenlerinin, öğretmenlerin ve hahamlarının yüzlerce portresi vardı. Bütün bu insanlar Miller'ın okuldaki din kitaplarında görmüş olduğu peygamber resimleri gibi bol sakallarıyla çerçevelerin arasından bakıyorlardı. Bazılarının alınlarında muskalar asılıydı ve hepsinin başları örtülüydü. Bazıları Almanca, çoğu İbranice, bir yığında gazete vardı. Miller İbranice gazetelerin İsrail'den gönderilmiş olduğunu düşündü. Kısa boylu esmer bir adam İbranice bir gazetenin birinci sayfasını okuyordu. "Bir emriniz mi var?" Miller danışma masasına döndü. Masanın öbür yanına 45 yaşlarında siyah gözlü bir kadın gelmişti. Saçlarından bir perçem gözlerinin üstüne düşüyor, kadın sinirli bir davranışla ikide bir bu bir tutam saçı yukarı kaldırıyordu. Miller ricasını söyledi. Savaştan sonra Münih'e dönmüş olmaları muhtemel, Oli Adler ya da Sally Hauser hakkında bir bilgileri var mıydı acaba? Kadın nereden dönmüş olabilirler diye sordu. Magdeburg'dan, ondan önce de Stutthof'tan, daha önce de Riga'dan. Kadın, aman Riga diye söylendi. Listelerimize Riga'dan dönmüş bir kimsenin bulunacağını sanmıyorum. Hepsi yok oldular biliyorsunuz ama bir bakayım. Arkadaki bir odaya geçti. Miller onun isimler listesini incelediğini görüyordu. Uzun bir liste değildi bu, kadın 5 dakika sonra döndü. Savaştan sonra bu isimlerde bir kimse başvurmamış bize dedi. Çok duyulan isimlerdir bunlar ama ikisi de yok. Miller peki dedi, zararı yok, sizi rahatsız ettim. Ama isterseniz bir de uluslararası arama bölümüne bakın. Kayıpları aramak onların görevidir. Onlarda bütün Almanya'ya ait listeler vardır. Biz sadece geri dönen Münihlilerin listesini tutuyoruz. Nerededir bu arama bölümü? Arolsen in Waldeck'te. Hannover'in hemen dışında, aşağı Saksonya'da, Kızıl Haç yönetir orasını. Miller bir an düşündü. Acaba Riga'dan dönmüş hiç kimse yok mudur Münih'te? Benim bulmaya çalıştığım adam Riga'nın komutanıdır. Odada bir sessizlik oldu. Miller gazete yığınları arasındaki adamın dönüp kendisine baktığını hissetti. Kadın yumuşak bir sesle cevap verdi. Riga'dan dönmüş ve hala Münih'te yaşayan birkaç kişi bulmak mümkün olur belki. Savaştan önce Münih'te 25 bin Yahudi vardı. Bunun ancak onda biri döndü. Yarısı 1945'ten sonra doğmuş çocuklar olmak üzere şimdi biz 5 bin kadarız. Riga'da bulunmuş birisini bulabilirim size ama hayatta kalanların listelerini baştan aşağıya gözden geçirmem gerek. Bulundukları kamplar adların yanına yazılmıştır. Yarın sabah gelebilir misiniz gene? Miller bir an için artık aramadan vazgeçip evine dönmeyi düşündü. Kovalamaca yününü yitirmeye başlıyordu. Sonunda evet dedi, yarın sabah yine geleceğim, teşekkür ederim. Sokağa çıkmış arabasına girmek üzereydi ki ardında bir ayak sesi ve affedersiniz diyen bir erkek sesi duydu. Döndü, ardındaki adam cemaat merkezinde gazete okuyan adamdı. Riga hakkında araştırma yapıyorsunuz galiba diye sordu. Riga'daki komutan hakkında, yüzbaşı Roşman olabilir mi bu? Miller olabilir dedi. Neden sordunuz? Adam ben Riga'daydım dedi. Roşman'ı tanıdım. Size bir yardımım dokunur belki. Adam kısa boylu, sağlam yapılı, 45 yaşlarında, düğme gibi parlak kahverengi gözlü, ıslanmış bir serçe gibi buruşuklar içinde birisiydi. "Adım Mordehai," dedi, "ama bana Motti derler. Bir yerde bir fincan kahve içip konuşalım mı?" Yakındaki bir kahvehaneye gittiler. Adamın gösterdiği yakınlıktan yumuşamış olan Miller, Altona'nın arka sokaklarından Münih'teki cemaat merkezine kadar olan kovalamasını anlattı. Adam zaman zaman başını sallayarak sessizce onu dinledi. Sonunda, "Ha," dedi, "adam akıllı yorucu bir gezi. Siz bir Alman olarak neden bulmaya çalışıyorsunuz Roşman'ı?" "Olamaz mı? Bu soruyu o kadar çok sordular ki bana artık usanmaya başladım. Bir Alman'ın yıllarca önce yapılanlara hırslanmasından garip ne var?" Motti omuz silkti. "Hiç, yalnız herhangi bir kimsenin böylesine bir araştırmaya kalkması doğal değil de. Gelelim Roşman'ın 1955'te ortadan kaybolmasına. Ona yeni pasaportunu gerçekten Odessa'nın sağladığına inanıyor musunuz?" "Miller bana öyle dediler," dedi. "Odessa'ya girmenin tek çaresi de bu sahte pasaportu hazırlayan adamı bulmak olacak." Motti bir süre karşısındaki genç Alman'ı inceledi. Sonra, "Hangi otelde kalıyorsunuz?" diye sordu. Miller henüz hiçbir otelde yer ayırtmamış olduğunu, fakat daha önce kaldığı bir otel bildiğini söyledi. Motti'nin ricası üzerine de kahvehanenin telefonundan otele telefon ederek o da ayırttı. Masaya döndüğü zaman Motti gitmişti. Fincanın altında bir kağıt vardı. Üstünde şunlar yazılmıştı: "Bir oda ayırtmış olsanız da olmasanız da akşam saat 8'de aynı otelin dinlenme salonunda olun." Miller kahvelerin parasını verip çıktı. Aynı gün öğleden sonra kurt adam yazıhanesinde oturmuş, bir hafta önce kendisini Miller'a Doktor Schmidt diye tanıtmış olan Bond'daki meslektaşının gönderdiği raporu yeniden okuyordu. Rapor adama geleli 5 gün olduğu halde sırf çok temkinli bir insan olması yüzünden beklemiş ve kesin bir davranışla bulunmadan önce iyice düşünmeyi yeğe tutmuştu. Üstü General Glücks'in Kasım sonlarında Madrid'de ona söylemiş olduğu son sözler kendi başına bir davranışla bulunmasını tamamıyla önlüyordu. Fakat masa başı adamlarının çoğu gibi önüne geçilmesi geciktirmekten rahatlık duyuyordu. General Glücks buyruklarını kesin bir hal çaresi diye açıklamıştı. Kurt adam bu kesin hal çaresinin ne olduğunu biliyordu. Üstelik Doktor Schmidt'in raporundaki anlatım biçimi de daha fazla duraksamaya yer bırakmıyordu. İnatçı, haşin ve dik kafalı bir genç. Sözü edilen kamer adamız Edward Roşman hakkında nedenini bilmemize imkan olmayan gerçek bir nefretle dolu. Bir tehdit karşısında bile gerileyecek olanlardan değil. Kurt adam doktorun Miller hakkındaki incelemesini bir kez daha okuduktan sonra derin bir soluk koyuverdi. Telefonu açarak sekreteri Hilda'dan dış hat istedi. Hat verildikten sonra Düsseldorf'ta bir numarayı çevirdi. Zil uzun uzun çaldı. Sonunda bir ses sadece "Evet," dedi. Kurt adam "Bay Hakenzen aranıyor," dedi. Telefonun öbür ucundaki ses "Kim arıyor?" diye sordu. Kurt adam doğrudan doğruya karşılık vereceğine kimlik şifresinin ilk bölümünü verdi. "Büyük Frederick'ten daha büyük olan kimdir?" Telefonun öbür başındaki ses cevap verdi. "Barbarossa." Kısa bir duraklamadan sonra da ekledi. "Mackensen benim." Odessa şefi "Ben de kurt adam," dedi. "Korkarım ki tatil bitti. Yapılacak iş var. Yarın sabah burada ol." "Kaçta?" "10'da. Sekreterime adının Keller olduğunu söyle. O isimde birisiyle randevum olduğunu sekreterime söyleyeceğim." Telefonu kapattı. Düsseldorf'ta Maskensen yerinden kalkarak duş yapmak ve tıraş olmak için apartman katının banyosuna girdi. SS'in Das Reich tümeninde çavuşluk yapmış olan iri yarı güçlü kuvvetli bir adamdı. Adam öldürmeyi 1944'te Tulle ve Limoges'da Fransız rehinelerini asarak öğrenmişti. Savaştan sonra Odessa için insan yüklü bir kamyonu Almanya ve Avusturya'dan geçirerek İtalya'nın Güney Tirol eyaletine götürmüştü. 1946'da çok kuşkulu bir Amerikan devriyesi tarafından durdurulmuş, ikisini elleriyle olmak üzere cipteki 4 kişiyi öldürmüştü. Bundan sonra artık o da kaçmaya başlamıştı. Daha sonra Odessa'nın üst kademelerindeki kişilerin fedailiğini yapmış, hiç bıçak kullanmadığı ve kendisine havale edilenleri boğmak ya da boynunu kırmak için kasap ellerini kullanmayı tercih ettiği halde Bıçak Mac takma adıyla değerlenmişti. Üstlerinin büyük ölçüde övgüsünü kazanması üzerine 1950'lerin ortalarında örgütün en üst kademelerindeki kimselere pek fazla yaklaşmış ya da yoldaşlardan birine yönelmiş kimseyi sessizce ve akıllıca ortadan kaldıracağına güvenilen biri olarak Odessa'nın cellatlığına atanmıştı. Ocak 1964'e kadar bu türden 12 görevi yerine getirmişti. Telefon saat tam 8'de geldi. Cevap veren danışma memuru otelin dinlenme salonunda televizyon seyreden Miller'i çağırdı. Miller telefonun öbür başındaki sesi tanımakta güçlük çekmedi. ''Bay Miller mi? Ben Mötti. Size yardım edebileceğimi sanıyorum. Daha doğrusu bazı arkadaşlar. Onlarla tanışmak ister misiniz?'' Motti'nin manevralarından oldukça şaşıran Miller, ''Bana yardım edebilecek herkese tanışmaya hazırım.'' dedi. ''Pekala, otelden çıkın, sola Schiller Caddesi'ne dönün. Yine solda iki blok aşağıda Lindemann adında bir pastane vardır. Orada buluşalım.'' Miller ne zaman, şimdi mi diye sordu. ''Evet şimdi, otele de gelebilirdim ama burada arkadaşlarla beraberim. Hemen çıkın.'' Telefonu kapattı. Miller paltosunu giyip otelden çıktı. Sola dönüp cadde boyunca yürümeye başladı. Otelden henüz yarım blok kadar uzaklaşmıştı ki arkadan kaburgalarına sert bir şey dayandı. Aynı anda kaldırımın kenarına bir otomobil yanaştı. Miller'ın kulağına bir ses, ''Otomobile girin Bay Miller'' dedi. Otomobilin kendi yanlarındaki arka kapısı açıldı ve Miller arkadaki adamın o sert şeyle yine kaburgalarına dokunması üzerine arabaya girdi. Arka koltukta kendilerine yer açmak için kenara çekilen bir kişi daha vardı. Miller arkasındaki adamın da otomobile girdiğini hissetti. Sonra kapı kapandı ve şoför arabayı hareket ettirdi. Miller'ın kalbi çarpıyordu. Otomobilde kendisiyle beraber olan adamlara baktı. Hiçbirisini tanımıyordu. Arabaya girmesi için kendisine kapıyı açmış olan sağındaki adam konuştu. ''Gözlerinizi bağlayacağım. Götürüldüğünüz yeri görmenizi istemiyoruz.'' Miller'ın başına burnunu da örtecek biçimde çorap gibi siyah bir şey geçirildi. Dresden otelindeki adamın buz gibi mavi gözlerini ve Viyana'daki adamın sözlerini hatırladı. ''Çok dikkat edin, bu adamlar tehlikeli olabilir.'' Sonra Motti gözlerinin önüne geldi. Odessa'dan birisi nasıl oluyor da Yahudi cemaati merkezinde İbranice gazete okuyabiliyordu? Araba 25 dakika kadar yol aldıktan sonra yavaşlayıp durdu. Miller açılan kapı seslerine benzer sesler duydu. Araba gene yürüdü ve sonunda tamamıyla durdu. Miller'ın otomobilden inmesine yardım ettiler. Sonra kollarına girerek bir avludan geçirdiler. Kısa bir süre için gecenin soğuğunu duydu. Sonra gene kapalı bir yere girdiler. Arkalarında bir kapı kapandı. Birkaç basamak bir merdivenle bodrum olması gereken bir yere indiler. Ama burada hava sıcak ve oturtulduğu koltuk kumaş kaplıydı. Bir sesin sargıyı kaldırın dediğini duydu ve başındaki çorap çıkarıldı. Odadaki ışığa alışmak için Miller gözlerini kırptı. İçinde bulunduğu oda yer altında olmalıydı çünkü hiç penceresi yoktu. Duvarda içerideki havayı değiştiren bir aygıt vızıldıyordu. İyi düzenlenmiş, rahat bir odaydı burası. Bir toplantı odasıydı herhalde. Çünkü dipteki duvarın yanında 8 sandalye ile uzun bir masa vardı. Odanın geri kalan bölümü boştu. Bu boşluğa 5 koltuk konmuş, bu koltukların ortasına yuvarlak bir halı serilerek üstüne bir kahve masası yerleştirilmişti. Motti sakin bir gülümsemeyle ve özür dilercesine uzun masanın yanında duruyordu. Miller'i getiren sağlam yapılı orta yaşlı iki kişi onun sağındaki ve solundaki koltukların kenarlarına ilişmişlerdi. Miller'in tam karşısında kahve masasının öbür başında da 4. adam oturuyordu. Miller şoförün kapıları kilitlemek için yukarıda kaldığını düşündü. Gruptaki yetkili kişinin 4. adam olduğu belliydi. Öbür 3 adam ayakta ve koltukların kenarlarına ilişmiş durumdayken kendisi koltuğunda rahatça oturuyordu. 60 yaşlarında zayıf, kemikli yanakları çökmüş, çengel burunlu bir adamdı. Gözleri Miller'ı rahatsız etti. Göz çukurlarına iyice gömülmüş olan bu kahverengi, parlak ve delici gözleri bir şeye korkunç derecede inanmışların gözleriydi. Konuşan o oldu. ''Hoş geldiniz Bay Miller. Evime bu biçimde getirilişinizden ötürü özür dilerim. Bunun nedeni de şu, size yapacağım teklifi kabul etmemeniz halinde otelinize götürülmeniz ve içimizden hiçbirini bir daha görmemeniz.'' Motti'yi gösterdi. ''Arkadaşımın bana haber verdiğine göre kendinize ait nedenler bakımından Edward Rochman adında birisini arıyormuşsunuz. Ona yaklaşabilmek için Odessa'ya girmeye de kalkışmayı düşünmüş olabilirsiniz.'' Bunu yapabilmeniz için yardıma ihtiyacınız var. Hem çok yardıma. Sizin Odessa'ya girmeniz bizim için çok faydalı olacaktır. O bakımdan size yardıma hazırlanmamız gerek. Bilmem maksadımı anlatabildim mi? Miller şaşkınlıkla ona baktı. Önce bir şeyi anlamam gerek dedi. Odessa'dan olmadığınızı mı söylüyorsunuz siz bana? Adam kaşlarını kaldırdı. O ne biçim söz öyle? Siz değneğin yanlış ucunu tuttunuz. Öne eğilip ceketinin sol kolunu yukarı çekti. Ön koluna mavi mürekkeple bir sayı dövülmüştü. Auschwitz dedi. Miller'ın iki yanındaki adamları gösterdi. Buchenwald ve Dachau. Motti'yi işaret etti. Riga ve Treblinka. Ceketinin kolunu indirdi. Bay Miller, bazıları bizim insanlarımızın katillerinin mahkemeye çıkarılmalarını istiyor. Biz o düşüncede değiliz. Savaştan hemen sonra bir İngiliz subayıyla konuşuyordum. Bana o günden sonra kendime rehber edindiğim bir şey söyledi. Eğer onlar benim insanlarımdan 6 milyon kişiyi öldürselerdi, ben de kafataslarından bir anıt dikerdim. Ama toplama kamplarında ölenlerin kafataslarından değil, onları sürenlerin kafataslarından. Sıradan bir mantık Bay Miller ama inandırıcı. Ben ve arkadaşlarım 1945'ten sonra yalnız bir amaçla Almanya'da kalmaya karar verdik. Tek bir amaç, intikam. Temiz ve sade bir intikam. Biz onları tutuklamıyoruz Bay Miller, domuz öldürür gibi öldürüyoruz. Benim adım Leon. Leon Miller'in içtenliğine kanaat getirinceye kadar muhabiri 4 saat sorguya çekti. Kendisinden öncekiler gibi genç Alman'ın bu konudaki davranışı onu da şaşırtmıştı. Fakat savaş sırasında SS'lerin yaptıklarını ele alan Miller'in ileri sürdüğü nedeni pekala mümkün diye kabul etti. Leon sözlerini bitirdikten sonra ardına yaslanarak uzun süre genç adamı inceledi. ''Odessa'ya sızmaya çalışmanın ne kadar tehlikeli olduğunu farkında mısınız Bay Miller?'' diye sordu. Miller ''Tahmin ediyorum'' dedi. ''Bunun en büyük tehlikesi de genç oluşum.'' Eski SS'leri onlardan biri olduğunuza kendi adınızla kandırmaya çalışmanın imkanı yoktur. Çünkü onlarda eski SS'lerin listeleri vardır ve Peter Miller adı bu listede mevcut değildir. İkinci mesele daha en az 10 yaş büyümeniz gerekir. Bu yapılabilir ama yeni bir kimliği ve gerçek bir kimliği gerektirir. Gerçekten var olan ve SS'de kayıtları bulunan bir adamın kimliği. Bu da bizim için uzun boylu araştırmaları, zaman kaybını ve çeşitli zorlukları gerektirir. Miller böyle birisini bulabileceğinizi sanıyor musunuz diye sordu. Leon omuz silkti. Öldüğü bilinmeyen birisi olacak bu. Odessa herhangi birini kendi aralarına almadan önce inceleme yapar. Bütün denemelerden geçmeniz gerek. Bu da size folkloru, teknik tabirleri, konuşma tarzını, davranışları öğretecek durumda olan gerçek bir eski SS ile 5-6 hafta geçirmek demektir. Çok şükür ki böyle birisini tanıyoruz. Miller şaşırdı. Eski bir SS neden yapsın bunu? Bu dediğim adam garip bir insandır. Yapılanlara içtenlikle üzülen gerçek bir SS yüzbaşısıdır. Vicdan azabı duymuştur. O da Odessa'daydı ve aranan Naziler hakkında yetkililere bilgi sağlıyordu. Eğer kalsaydı bu tutumunu sürdürürdü. Fakat şüpheyi çekti ve canını kurtaracak kadar talihli çıktı. Şimdi yeni bir ad altında Bayreuth dışındaki bir evde oturuyor. Başka daha neler öğrenmem gerek? Yeni kişiliğiniz hakkında her şeyi, doğum yeri, doğum tarihi, SS'e nasıl girdiği, eğitimini nerede gördüğü, nerede hizmet ettiği, birliği, komutanı olan subayı, savaşın bitiminden başlayarak neler yaptığı. Birisinin de size kefil olması gerek, kolay olmayacak bu. Çok zaman harcanacak ve yığınla sıkıntıya göğüs gerilecek Bay Miller. Odessa'ya girdikten sonra bir daha çıkmak da yok artık. Miller kuşkulu kuşkulu, ''Sizin ne çıkarınız olacak bunda?'' diye sordu. Leon kalktı ve odayı adımlamaya başladı. ''İntikam'' dedi. ''Roşman'ı sizin gibi biz de istiyoruz. Fakat biz daha çok istiyoruz. SS katillerinin en kötüleri başka adlar altında yaşıyor. Bu adları istiyoruz. Bizim çıkarımız bu olacak. Bir şey daha var. Nasır'ın roketlerini geliştirmek için Mısır'a gönderilen Alman bilginlerini toplama işiyle Odessa'da şimdi kim uğraşıyor?'' Eskisi Brandner, geçen yıl biz yardımcısı Heinz Krug ile kozumuzu paylaştıktan sonra bu görevden çekildi ve ortadan kayboldu. Şimdi yeni birisi var. Bu daha çok İsrail haber almasını ilgilendiren bir konu değil mi? Leon kurnazca ona baktı. Öyle dedi, onların malı olmamakla birlikte zaman zaman işbirliği yaparız. Hiç Odessa içine kendi adamlarınızı sokmayı denediniz mi? 2 kere. Ne oldu? Bir tanesi tırnakları sökülmüş olarak kanalda ölü bulundu. İkincisi hiçbir iz bırakmadan ortadan yok oldu. Yine de kararlı mısınız Odessa'ya girmekte? Miller soruyu duymamış göründü. Usulleriniz bu kadar etkiliydi de neden ele geçti bunlar diye sordu. Leon kısaca ikisi de Yahudiydi dedi. Kollarındaki toplama kampı dövmelerini çıkarmaya uğraştık ama iz bıraktı. Üstelik ikisi de sünnetliydi. Motti bana gerçek bir ağrı Alman'ın SS'lere karşı kin duyduğunu haber verdiği zaman konuyla bu bakımdan ilgilendim. Ola ki siz de sünnet edilmiş olmayasınız. Bir sakıncası var mı bunun? Elbette. Bir erkeğin sünnetli olması onun Yahudi olmasını gerektirmez. Birçok Alman da sünnetlidir. Ama sünnetli değilse Yahudi olmadığı muhakkaktır. Miller kısaca ben sünnetli değilim dedi. Leon derin bir soluk aldı. Galiba bu kez başaracağız dedi. Vakit gece yarısını geçeli çok olmuştu. Leon saatine baktı. Siz akşam yemeği yemiş miydiniz diye sordu. Miller olumsuz anlamda başını salladı. Leon, konuğumuza bir şeyler hazırlayalım Motti dedi. Motti gülümseyip başını eğdi. Bodrum odasının kapısından yukarıdaki eve çıktı. Leon Miller'e, geceyi burada geçireceksiniz dedi. Size burada yatak yapacağız. Lütfen çıkmaya kalkışmayın. Kapının 3 kilidi vardır. Hepsi kilitlenmiş olacak. Bana arabanızın anahtarlığını verin de içeri çekelim otomobili. Önümüzdeki birkaç hafta ortalarda görünmemeniz iyi olur. Otel ücreti ödenecek, eşyanız da buraya getirilecektir. Sabahleyin annenize ve kız arkadaşınıza mektup yazar, birkaç hafta belki de birkaç ay kendilerini göremeyeceğinizi bildirirsiniz. Anlıyorsunuz değil mi? Miller anladığını belirtir bir biçimde başını sallayarak otomobilin anahtarlarını verdi. Leon anahtarları sessizce odadan çıkan öteki iki adamdan birine uzattı. Yarın sabah sizi Bayreuth'a götüreceğiz. Orada bizim SS subayı ile tanışacaksınız. Adı Alfred Oster'dir. Beraber yaşayacağınız adamdır o. Ben her şeyi hazırlayacağım. Kusura bakmayın, sizi yalnız bırakacağım. Yeni bir ad ve kimlik aramaya başlamam gerek size. Odadan çıktı. Az sonra bir tabak yiyecek ve yarım düzine battaniye ile Motti içeri girdi. Miller tavuk söğüşü ile patates salatasını yerken nasıl bir serüvene girdiğini düşünüyordu. Çok uzaklarda kuzeyde Bremen'in genel hastanesinde koğuş nöbetçisi olan Hademe sabahın ilk saatlerinde koğuşunda devriye geziyordu. Koğuşun sonundaki bir yatağı çeviren yüksek bir perde yatakta yatanı koğuşun geri kalan bölümünden ayırmıştı. Orta yaşlı bir adam olan koğuş nöbetçi Hademesi Hartstein perdenin kenarından yataktaki adama baktı. Adam kımıldamadan yatıyor, başının üstünde loş bir ışık yanıyordu. Hademe perdenin ardına geçerek hastanın nabzını tuttu. Nabız durmuştu. Hademe kanser kurbanının bitkin yüzüne baktı ve onun 3 gün önce bir sayıklama sırasında söylediği sözleri hatırlayarak ölünün sol kolunu battaniyeden çıkardı. Adamın koltuk altına dövme ile bir sayı yazılmıştı. Ölünün kan grubuydu bu ve adamın eski bir SS olduğunun da yanılmaz kanıtı. Bu dövmenin nedeni Reich'ın SS'lere askerden çok daha fazla kıymet vermeleriydi. Öyle ki yaralandıkları zaman ilk uygun kandan, sonra da dövmede belirtilen kan grubundan onlar faydalanırlardı. Hademe Hartstein ölünün yüzünü örttü ve komodinin gözüne baktı. Adam sokakta düştükten sonra hastaneye getirilince öteki kişisel öteberisiyle birlikte masanın gözüne konmuş olan şoför ehliyetini oradan çekip aldı. Ehliyette adamın yaşı 39, doğum tarihi 18 Haziran 1925, adı da Rolf Gunther Kolb olarak belirtilmişti. Hademe şoför ehliyetini beyaz önlüğünün cebine soktu ve nöbetçi hekime ölümü haber vermeye gitti.